Ayrım 6.
Yapılan her şeyin, söylenen her sözün, kişinin dışında var olan ölçütlere göre mükemmel olması beklenir. Geliştirici aile ortamı, kişi yapabileceğinin en iyisini yapmaya teşvik edilir. En iyiyi kişinin yetenek ve deneyimleri belirler, dış ölçütler kullanılmaz. 4. Suçlama. Kalıplayıcı aile ortamı, denetlenmeden yapılan ve mükemmel olmayan davranışlar ortaya çıkınca kişinin çevresindeki olayları ya da başka kişileri sonuçtan sorumlu tutup suçlaması beklenir. Geliştirici aile ortamı, kişi kendi davranışından sorumludur. Çevredeki olayları ya da başka kişileri sonuçtan sorumlu tutarak suçlaması olağan görülmez. 5. 5 temel özgürlük. Kalıplayıcı aile ortamı, 5 temel özgürlük inkar edilir. Geliştirici aile ortamı, 5 temel özgürlüğün ailede yaşamasına özen gösterilir. 6. Aile kurallarından söz etmek. Kalıplayıcı aile ortamı, aile kurallarından söz etmek yasaktır. Geliştirici aile ortamı, aile kuralları rahatlıkla tartışılıp söz konusu edilebilir. 7. Küskünlük ve kırgınlıkların sürdürülmesi. Kalıplayıcı aile ortamı, küskünlük ve kırgınlıkların sürdürülmesi doğaldır. Geliştirici aile ortamı, küskünlük ve kırgınlıkların sürdürülmesi doğal değildir. Ortaya çıkan çatışmaların etkili iletişim ile çözülmesi doğaldır. 8. Kişilere güvenme. Kalıplayıcı aile ortamı, herkes yüzeyde birbirine güveniyormuş gibi davranır fakat gerçekte kimse kimseye güvenmez. Geliştirici aile ortamı, kişiler birbirine değer verip desteklediğinden doğal bir güven ve destek duygusu vardır. Tablo üzerinde açıklamasını bitirdikten sonra kısa süre ara verdi. Gülümseyerek bana baktı. Kalıplayıcı ve geliştirici ortamların çocuk üzerinde farklı fakat o denli güçlü etkilerini şimdi daha iyi kavrayabiliyor musun diye sordu. Yakup Bey, kalıplayıcı ve geliştirici ortamları, aile gereksinmeleri, 5 temel özgürlük ve aile kuralları yönünden karşılaştırdıktan sonra kendi özelliklerimin kaynaklarını şimdi daha iyi anlayabileceğimi hissediyorum dedim. Timur Bey, esasında buluşmalarımızın altında yatan temel amaç bu diyerek gülümsedi. Okulda ders bitimini bildiren zili duymuş öğretmenin tavrı içindeydi. Bugün konumuzu burada noktalayalım. Önümüzdeki buluşmamızda kalıplayıcı ve geliştirici ortamlardan gelmiş kişilerin algılama ve düşünme süreçlerindeki özelliklerini tartışacağız dedi. Gülümseyerek paradigma kavramının açıklamasına ancak ondan sonra hazır hale geleceğiz dedi ve ekledi. Ne demişler? Sabreden derviş muradına ermiş. Görüyorsun, sana sabretmesini de öğretiyorum. İkimiz de güldük. Daha sonra biraz havadan sudan konuştuk ve salı günü buluşmak üzere birbirimizden ayrıldık. Odama gelir gelmez defterime notlar almaya başladım. Konuşulan hiçbir şeyi unutmak istemiyordum. Elimden geldiğince ayrıntılı notlar yazdım. 2 saat hiç durmadan yazdığım halde hiç yorulmadığımı gözledim. Acıktığımın farkına vardım. Laleli'deki köfteciye gitmek üzere yurttan ayrıldım. Akıl kendi başına cenneti cehennem, cehennemi cennet yapabilir. John Milton. 6. Dünyayı ve kendimizi anlamamızın altında yatan süreç. Algılama. Dipnot. Duygusal ve algısal süreçler yazarın İnsan ve Davranışı adlı kitabında sayfa 101-117 ayrıntılı olarak incelenmiştir. Salı günü dersim yoktu ve sabah saat 9.30'da Elif Kitap Evi'ndeydim. Yakup Bey, hadi çıkalım Eminönü'nden Boğaz vapuruna bineceğiz dedi. Ben dolmuşa ya da otobüse bineceğimizi zannediyordum, o yürümek istedi. Gerçekten de 20-25 dakikalık yürüyüşten sonra Eminönü'ne gelmiştik. Vapurda dışarıya oturduk, pırıl pırıl, ne sıcak ne soğuk, güzel bir gündü. Yakup Bey, bugün kalıplayıcı ve geliştirici ortamların insanın algılamasını nasıl etkilediğini inceleyeceğiz. Önce algılamanın ne olduğunu gözden geçirmemiz gerekiyor. Çünkü algılama süreçlerini bilmeden yetişme ortamının etkilerini incelememiz mümkün olamaz diye konuya giriş yaptı ve devam etti. Biliyorsunuz psikoloji bilimi insanın düşünüş, duyuş ve davranışını inceler. İnsan düşünce, duygu ve davranışının temelinde algılama süreçleri yatar. Bu arada yanımızdan geçen çaycıya ıhlamur olup olmadığını sordu. Ihlamur olmadığı için iki çay ısmarladık. Vapur pek kalabalık olmadığından kimseyi rahatsız etmeden rahatlıkla konuşabiliyorduk. Yakup Bey konuşmasına devam etti. Algı süreciyle ilgilenen psikologlar, göz, kulak gibi değişik duyu organlarından gelen duyusal verilerin nasıl anlamlı bir bütün oluşturduğunu araştırırlar. Önce duyusal süreçler yer alır, onun hemen ardından algı gelir. İkisi arasındaki zaman farkı o kadar kısadır ki, normal koşullar altında bu süre fark edilemez. Duyu organlarından en önemlileri sizce hangileri diye sordu. Göz ve kulak diye cevap verdim. Gerçekten dış dünya ile ilgili bilgilerimizin temelinin çoğunda göz ve kulaktan gelen veriler yatar diye verdiğim cevabı onayladı ve konuşmasına devam etti. Duyu organlarımız temas halinde oldukları nesne ve olayların özelliklerine göre tatlı, tuzlu, büyük, küçük, kırmızı, yeşil, hızlı, yavaş, sert, yumuşak gibi farklı duyusal veriler üretirler. Bu özellikler duyusal düzeyde nörofizyolojik sinyallere dönüşürler ve ancak bu aşamadan sonra algı süreci başlar. Yakup Bey'e aklıma gelen bir soru yönelttim. Duyusal düzeydeki nörofizyolojik sinyallerin hepsini algılar mıyız? Hayır, mümkün değil. Bu konuya biraz sonra değineceğim diyerek konuşmasına devam etti. Algılamada bireyin daha önceki yaşantı ve deneyimlerinin etkisi büyüktür. Algılama anında beyin, bireyin içinde bulunduğu durumdan ne beklediğini, geçmiş yaşantılarını, diğer duyu organlarından gelen başka duyguları, toplumsal ve kültürel etkenleri hesaba katarak bir sentez yapar. Gelen duyuları seçme, bazılarını ihmal etme, bazılarını kuvvetlendirme, arada olan boşlukları doldurma ve beklentilere göre anlam verme bu aşamada yapılır. Duyu organlarının beyine ilettikleri duyular yalındır. Algılama ise geçmiş öğrenme ve deneyimlerin işin içine girdiği son derece karmaşık bir süreçtir. Bu nedenle kalıplanmış ve gelişmiş bireylerin beyinlerine gelen aynı duyusal verilere farklı ağırlıklar yükleyerek bunları değişik biçimlerde algılayıp yorumlamaları doğaldır. Farklı ağırlıklar yüklemeden ne kastettiğini anlamadığımı söyledim. Biraz teknik konuşuyorum herhalde dedi ve bir örnek verdi. Bir çarşı düşün. Burada lokanta, kitapçı, ayakkabıcı gibi değişik dükkanlar olsun. Çarşıya gelen kişiler açsa lokantayla, ayakkabıya gereksinmeleri varsa ayakkabıcıyla ilgileneceklerdir. Belirli bir kitabı arayan kişi ise kitap evine yönelecektir. Yani her insan lokanta, kitap evi ve ayakkabıcıya içinde bulundukları gereksinme durumuna göre farklı ağırlıklar yükleyecektir. Aç olan kişi kitap evini görecek ama o anda önemsemeyecek, yani düşük ağırlık verecektir. İşte dış dünyalardan gelen önemseme derecesine, matematiksel ifade ile katsayıya farklı ağırlıklar yükleme adını veriyorum. Gelen duyu verilerine farklı ağırlıklar yüklemede sadece gereksinmeler rol oynamaz, kişinin beklentileri ve daha önceki deneyimleri de önemli etkenlerdir. Farklı ağırlıklar yükleme ya da katsayı verme bir kişiden diğerine değiştiği gibi aynı kişide bir andan diğerine de değişiklik gösterir. Bu nedenle algılama son derece dinamik, sürekli değişim içinde olan bir süreçtir. O sırada çayımız gelmişti ve bu güzel günde çayımı yudumlarken gözlerimi boğaz kıyılarına çevirdim. Vapur Beşiktaş'a yaklaşıyordu. Yolculara baktım. Şu anda onlarla aynı mekandaydım ama ilk defa onların gördükleriyle benim gördüklerimin, dikkat ettiklerimin birbirinden çok farklı olabileceğini anlayabiliyordum. Herkes şu anda kendi algı dünyasını yaratmakla meşguldü ve yarattıkları dünya benimkinden oldukça farklı olabilirdi. Yakup Bey konuşmasına devam etti. Her algılama olayı gelen duygusal verilere dayanılarak dış dünya hakkında kurulan bir kuramdır. Bu kuram soruşturmaya ve denemeye açık, geçici bir kuramdır. Daha sonradan gelen duyusal verilerle ya daha kuvvetlenir ya da zayıflayarak yerini başka bir kurama terk eder. Her birey algısal kuramını kendi yaşantıları ve deneyimleri çerçevesinde kurar. Bu özelliğinden dolayı algı son derece öznel bir süreçtir. İnsanın yarattığı her şey, her düşünce ve davranış kendi algısal sürecinden geçerek oluşur. Ateşe dokununca el çekme, üflenince göz kırpma gibi algılama sürecinden geçmeden, duyusal süreçten sonra hemen davranışa yansıyan hareketlere refleks adı verilir. İnsanlar ve hayvanlar arasında refleksler yönünden pek fark yoktur. Ne var ki kendisini ve çevresini algılama ve anlamlandırma yönünden büyük farklılıklar vardır. İnsanoğlunun yaratmış olduğu uygarlık ve kültürün temelinde algısal süreçler yatar. Yakup Bey'in söylediklerini dinlerken çevremdeki yolculara göz gezdirdim. Her birini şu anda çevreleriyle ilgili kuramlar geliştiren birer bilim adamı gibi gördüm. Acaba şu asık suratlı, kara sakallı adamın Beşiktaş kıyılarında gördüğü binalarla ilgili algısal kuramıyla, ara sıra elindeki kitaba bakarak gördüğü binaların ne olduğunu anlamaya çalışan şu turistin algısal kuramı arasında herhangi bir benzerlik var mı diye düşündüm. Böylesine farklı insan, bu kadar farklı algısal kuram varsa, insanlar birbirlerini nasıl anlayabiliyor diye düşündüm. İnsanların birbirlerini anlayabilmesi için algı kuramları arasında ortaklık, benzerlik olması gerekir. Bu nedenle insanlar kültür ve gelenekler yarattı düşüncesi aklımdan geçti. Konunun önemini gittikçe kavramaya başlıyordum. Defterimi çıkardım ve önemli bulduğum noktaları özet halinde not etmeye başladım. Yakup Bey, algılamada iki önemli alt süreç yer alır diyerek kaldığı yerden devam etti. Bu iki süreci iyi anlarsak algılamanın yapısı ve oluşumu ile ilgili önemli bir adım atmış oluruz. Alt süreçlerden ilki seçici, dikkat, diğeri de organizasyondur. Vapur Beşiktaş'a yanaştı ve çok kalmadan yeniden yola çıktı. Yolculardan hiç inen olmamıştı. Sadece 3-4 yeni yolcu bizim oturduğumuz güverteye geldi. Seçici dikkat. Yakup Bey açıklamasına devam etti. Biraz önce duyusal düzeydeki nörofizyolojik sinyallerin hepsini algılar mıyız diye sormuştun. Şimdi o konuyla ilgili konuşacağım. Dış dünyada olup bitenlerin büyük kısmını duyu organlarımız yakalar. Ne var ki biz bu enerjilerin tümünün farkına varamayız. İnsanoğlu çevresini seçici biçimde algılar. Duyu organlarımızın yakaladığı uyarıcıların ancak bir kısmını seçerek algılarız. Örneğin şu anda beni dinlemeyi bırak ve gözlerini kapatarak çevrendeki sesleri dinle dedi. Gözlerimi kapadım ve Yakup Bey'in dediği gibi dikkatle çevremdeki sesleri dinlemeye başladım. Birçok sesin farkına varmaya başladım. Yakında oturan insanların konuşmaları, su hışırtısı, kuş sesi, çaycının uzaktan sürekli tekrar ettiği "çay, taze çay, çay içen var mı?" sözü dikkatimi çekmeye başladı. Bu arada ensemde güneşin sıcaklığını hissetmeye başladım. Oturduğum yerin sertliğini, ayağımdaki çorabın hafifçe gevşeyip aşağıya doğru kaymış olduğunu, kalbimin atışını, öne doğru hafif eğilmiş olduğumu da bu süre içinde gözlemledim. Yakup Bey, şimdi farkına vardığın uyarıcıların hepsine dikkat etmeye devam etseydin, duyduğundan bir şey anlayamazdın diye sözüne devam etti. Beynimiz aynı anda gelen milyarlarca duyu verilerinin tümünü işleyecek kapasiteye sahip değildir dedi ve üstüne basa basa, bu nedenle beyin gelen duyusal uyarımları seçerek algılar. Seçme olayı algılama olayının en belirgin özelliklerinden biridir diye cümlesini bitirdi. Algılamada seçiciliği etkileyen tüm faktörleri iki grupta toplayabiliriz dedi ve bana sordu. Sizce bu iki grup ne olabilir? Bilmiyorum dedim. Düşün dedi. Düşünmeye başladım. Algılamada seçiciliği etkileyen tüm faktörleri iki kategoriye ayırabiliyoruz. Bu kategoriler ne diye kendi kendime sorguladım. Önce aklıma bir cevap gelmedi. Aklıma bir şey gelmiyor demek üzereyken, algılayan ve algılanan ayrımını düşündüm. Yani algılama sürecinde bir algılayan kişi bir de algılanan olay ya da nesne olduğu aklıma geldi. Yakup Bey gülümseyerek, evet, her algılamada bir algılayan bir de algılanan vardır. Doğal olarak algılamada seçiciliği etkileyen faktörler algılayana ait ve algılanana ait olmak üzere iki kategori içinde toplanabilir dedi. Düşünme yoluyla doğru cevabı bulduğum için mutlu oldum. Dış dünyadaki uyarıcılar belirli bazı özelliklerine göre dikkatimizi çeker ve seçilirler diye Yakup Bey sözlerine devam etti. Algılanana ait özelliklerden en başta gelenleri uyarıcının değişkenliği, büyüklüğü ve şiddetidir diye açıklamasına devam etti. Dış dünyadaki uyarıcıların değişikliğini temsil edercesine parmaklarını açıp kapıyor ve ellerini sağa sola döndürüyordu. Kollarını açarak büyüklüğü ve iki elini hızla birbirine vurarak uyarıcının şiddetini belirtiyordu. Algılayanla ilgili değişkenlerin başında kişinin o algısal durumla ilgili beklentileri gelir. Gelişmiş insanın beklentileri kalıplanmış insanın beklentilerinden farklı olduğundan aynı durumu farklı algılarlar. Daha söyleyeceklerim henüz bitmedi türünden bir bakışla biraz durdu ve sözüne devam etti. İlgiler, gereksinmeler, inançlar ve kişinin bireysel değerleri de algısal seçimi etkiler. Çocukluğunu yaşayamamış yetişkin çocuk durumunda olan kalıplanmış bireyle normal gelişimini tamamlamış, gelişmiş bireyin ilgileri, gereksinmeleri, inançları ve değerleri de birbirinden farklıdır. Dipnot, yetişkin çocuk kavramının ayrıntılı bir tartışmasını İçimizdeki Çocuk sayfa 117, 8 ve Yetişkin Çocuklar kitaplarında bulabilirsiniz. İlgi, gereksinme, inanç ve değerlerdeki farklılıklar nedeniyle bu iki kişi aynı sosyal ve fiziksel ortamları farklı algılar ve anlamlandırır. Vapur Ortaköy'ün önünden geçiyordu. Yakup Bey, "Birer çay daha içelim mi?" diye bana sordu. "İçelim," dedim. Gözleriyle çaycıyı aradı. Bir süre sonra güvertede beliren çaycıya parmaklarıyla iki işaretini yaptı ve bana dönerek, "Umarım duyusal düzeydeki nörofizyolojik sinyallerin hepsini algılar mıyız sorunuza, şu anda sizi doyurucu cevap almış bulunuyorsunuz," dedi ve yüzüme baktı. Yüzümden olumlu bir cevap almış olacak ki, konuşmasına devam ederek, "Şimdi algılamada organizasyondan söz edeceğim," dedi. Organizasyon. Birbirinden farklı duyusal veriler beyinde bir araya gelerek örgütlenirler, bir organizasyon oluştururlar. Algılama ile ilgilenen psikologların dikkatlerini çeken ilk şey, algının bir organizasyon, bir örgütlenme olduğudur. Dünyayı rastgele bir araya getirmiş, gelişigüzel nesnelerin dizildiği bir çevre olarak görmeyiz. Bize gelen duyuları derler, toparlar, organize ederek bir anlam veririz. Algı, kendisini oluşturan duyusal girdilerin toplamından daha fazla bir anlam ifade eder. Bu gerçeği algısal psikoloji üzerinde çalışan Alman psikologları Gestalt kelimesiyle ifade ettiler. Bazı organizasyon kuralları Gestalt ilkeleri algılamamızı etkiler. Bu kurallardan önemli birkaçını kısaca belirteceğim. Bu arada çaylar geldi. İlk çayların parasını Yakup Bey vermişti. Bu kez ben vermek istedim. "Eğer sizi rahatsız etmeyecekse ben vermek istiyorum," dedi. "Ben izin verin, bu defa ben vereyim," dedim. "Peki, siz verin. Bu konuyu da biraz sonra konuşalım," dedi. Çayların parasını verinceye kadar bir şey söylemedi. Çaycı ayrıldıktan sonra konuşmaya başladı. Şekil-zemin ilişkisi. Organizasyonda dikkati çeken ilk şey şekil-zemin ilişkisidir. Bütün algılamalarda bir şekil ve bir zemin vardır. İlk algılanan, belirgin olan, etkili olan öğe şekildir. Bu öğenin arkasında duran ve hemen dikkati çekmeyen uyarıcılar ise zemini oluştururlar. Şekil, arka yüzeyi oluşturan zemin içinde anlamını kazanır. Yakup Bey bir kağıt çıkardı ve çantasının üstüne koyarak vazo resmi çizdi. "Şimdi burada ne görüyorsun?" diye bana sordu. "Bir vazo," diye cevap verdim. Gülerek, "Birbirine yüzlerini dönmüş iki insan görmediğinden emin misin?" diye sordu. Hayret, o insan yüzünden bahsedince çizdiği resim gerçekten birbirine dönük iki insan yüzü oluverdi. "Evet, şimdi iki insan yüzü görüyorum," dedim. Bu sefer gülümseyerek o, "Ama siz de haklısınız, siz söyleyince şimdi vazo görüyorum," diyerek çizdiği şeklin iki biçimde de görülebileceğini ifade etti. Gördüğün gibi bu çizimde neyi zemin ya da şekil olarak kabul ettiğine göre ya vazoyu ya da iki insan profilini algılayabiliyorsun. Çayından bir yudum alarak devam etti. Şekil-zemin ilişkisi bütün duyu organlarını kapsar. Kuş sesini dinlerken trafik sesi arkada zemin oluşturur. Birisi sırtımıza dokunduğunda giysimizden sürekli gelen duyum zemin, kişinin dokunmasıyla oluşan duyum şekil olur. Yine aynı biçimde oturma odasında alışa geldiğimiz koku zemine, mutfaktan gelen soğan kokusu ise şekile örnek olarak gösterilebilir. Görsel alanda şekil bize daha yakındır ve bir nesne izlenimi verir, bir biçimi vardır. Zemin ise tanımlanması zor madde izlenimi taşır. Şekil aynı aydınlık şiddetinde olsa dahi zeminden daha aydınlık görünür. Şekil daha etkileyici bir izlenim yapar ve daha iyi hatırlanır. Yakup Bey daha önemli bir şey söylemeye hazırlanan bir insanın tavrıyla bana baktı, biraz bana doğru eğildi ve sözlerine devam etti. Şekil-zemin ilişkisi kalıplanmış ve gelişmiş insanları anlamamızda akılda tutulacak önemli bir kavramdır. Bu iki kişi aynı konuyu tartışırken kullandıkları kavramlar aynı olabilir. Ne var ki kalıplanmış kişinin şekil olarak kullandığı kavramı gelişmiş kişi zemin olarak algılıyor olabilir. Yüzümde beliren soru işaretini görmüş olacak ki konuşmasına bir örnekle devam etti. Örneğin korku, sevgi, geçmiş, gelecek kavramlarının şekil ya da zemin olarak algılanması kişinin tüm düşünsel ve duygusal yaşamını etkileyecek sonuçlar doğurur. Korkuyu şekil, sevgiyi zemin alan bireyin çalışma yaşamı, çocuk yetiştirmesi, evlilik ilişkileri, din konusundaki duygu ve düşünceleri, sevgiyi şekil ve korkuyu zemin alan birinden çok farklı olacaktır. Söyledikleri bir anlam ifade ediyordu ama yine de açık seçik değildi. Yakup Bey kafamın karışmış olduğunu yüzümden anlamış olacak ki bir örnekle açıklamasını sürdürdü. Örneğin korktuğu için çalışan insan sevdiği için o işi yapandan çok farklı bir algılama dünyası oluşturur. Başka örnek din alanından verilebilir. Örneğin cehennem korkusuyla iyilik yapan, yardım eden biriyle, Mevlana gibi yüce sevgiliye ulaşmak için gönlünü açarak hizmet veren biri aynı olabilir mi? Yakup Bey'in gözleri parlamıştı. Mevlana'dan ve sevgiden söz ederken oldukça duygusallaştığını gördüm. Gözleri pırıl pırıl bana döndü, kendindeki değişikliği görüp görmediğimi merak edercesine bir süre baktı. Mevlana'ya ve sevgiye önem verdiğini anlamamak olanaksızdı. İçimde bir ılıklık hissettim. Sadece kafası değil, gönlü de zengin biriyle beraber olduğumu anlıyordum. Kendisine duyduğum saygının kuvvetlendiğini hissettim. Yakup Bey içimden geçenleri anlarcasına hafifçe gülümsedi ve sözlerine devam etti. Aynı karşılaştırmayı geçmişi şekil, geleceği zemin alan biriyle, geleceği şekil, geçmişi zemin alan bir diğeri arasında da yapabiliriz dedi ve bu karşılaştırmayı benim yapmamı istedi. Önce birdenbire paniğe kapılır gibi oldum. Sonra sanki yüksek sesle düşünürcesine konuştum. Geçmişi şekil alan kişi sürekli anılarını düşünür, onları dile getirir. Gelecek pek önemli değildir. Geleceği şekil alan ise sürekli planlar yapar, ileriye dönük düşünür ve geçmişe o kadar önem vermez dedim. Evet, hemfikirim diyerek söylediklerime katıldığını belirtti. Şimdi organizasyona yol açan önemli ikinci faktör olan tamamlama konusuna geçiyorum diyerek çayından bir yudum aldı. Tamamlama. Bir nesnenin tümü görülmese de algılama sanki o nesnenin tümü görülüyormuş gibi tam olur.